Ayrım 23, sayfa 188. Kara sesli karanlık. Yazık ki görülen durum çok acı. Uzun süredir İslamcılığa çok önemli ödünler verilmiştir. Korkunç yatırımlar yapılmıştır. Din öğrenimi veren okullar vardı. Yenileriyle sayıları arttırılmıştır. Ayrıca buralardan çıkanlara yeni kapılar açılmıştır. Her meslek dalında devlet erkinin her kesiminde, yönetimin her basamağında bunlardan var şimdi. Hem de bol bol. Mühendisi, avukatı, savcısı, yargıcı, yöneticisi, parlamenteri. İslamcılar tarihte rastlanmadığı ölçüde ekonomik tabanlıdır günümüzde. Hem de uluslararası boyutta. Örgütü var, arkası var, parası var. Laik ve aydın görünen kesimin ise koyu bir aymazlığı. Tam bir demagojiye dönüştürdükleri demokratiklikleri, korkaklıklarının arkasında sakladıkları taktikleri, karanlıkçılarla ittifak hevesleri, kimilerinde oy kaygıları. Yasakçılık çözüm değil deniyor. Elbette ki yalnız başına çözüm olamaz bu. Trafik yasakları trafik sorunu için yalnız başına çözüm oluyor mu? Ama gelin trafik yasaklarını kaldırın olur mu? Laiklik konusundaki sorunların çözümü için de yasaklar yanında buna yönelik sağlıklı çağdaş eğitim gerekir. Laikliğe aykırılıklara ilişkin yasakları kaldırmak olmaz. Doğru olmaz. İslam'ın yaygın olduğu bir ülkede hiç doğru olmaz bu. İslam yalnızca inanç değildir. Eylemdir. Yaşamın her dalına kollarını uzatmış bir eylem. Laikliğe aykırılıklara ilişkin yasakları kaldırmak şöyle dursun, anayasaya göre önerilemez bile. Hukuku bir parçacık bilen bunu da bilir. Bunun için demokrasi de gerekçe olarak ileri sürülemez. Demokrasi için demokrasiye aykırılıklar serbest bırakılamaz. İslam şeriatının kendisi demokrasiye terstir. Ne demokrasi dinler ne özgürlük. Bunlardan vazgeçmedikçe ki buna kimsenin gücü yetmez şeriatçılara buyurun kendi partinizi şeriat partisini kurun denemez. Demokrasinin batıdaki ölçüsüyle benimsenmesinin gereği bu değildir. Camilerdeki cemaatin özgürce partilerini kurmaları ve meydanlarda mitinglerini yapmaları batıdaki ölçüleriyle demokrasi adına istenemez. Şeriat yolundaki oluşumlar terör yolundaki oluşumlardır. Batı demokrasisinde terör serbest değildir. Terör partisi yoktur. Basında Tahran Radyosu'nu tahrik ettiği ve şeriat kansız gelmez dediği haberi verildi. Terörün kaynağı Hümeyni'nin kafası değildir yalnızca. Onun fetvası da değildir. Şeriattır. Hümeyni'yi tek ölçüde almak yanlıştır. İşte Karases Cemalettin şeriata dayanıyor. Kitabından dolayı İlhan Ersel için öldürün diye haykırırken şeriat terörünü yansıtmıştır. Tempo 19 Mart 1989, yıl 2, sayı 12. Semra Özal ve TV açık oturumundaki üniversite mollalarına açık sorular. TV1'deki açık oturumu, parantez içinde 7 Haziran 1990 saat 22.15. Olanca dikkatimle izledim. Makyajlanmış İslam'ın savunucusu mollaların neler söyleyeceklerini az çok kestirebiliyordum. Ama yine de söyleneceklerden hiçbiri ayrıntıyı kaçırmak istemiyordum. Hazırlığımı ona göre yaptım. Kendimi ona göre verdim açık oturuma. Semra Özal bir başka özellikteydi. Atatürkçü ve laik kimliğiyle oradaydı. Ve kadın hakları savunucusu olarak. Bakalım mollalar karşısında kendisini hangi konuma koyacaktı. Farklı şeyler söylüyor gibi görünmedi değil. Ne var ki hocam da gayet güzel belirtti. Türünden, sözleriyle ve sergilediği kimi tutumuyla mollaların yanında yerini aldı. Atatürk'ten aktardıkları ise havada kaldı. Orada bulunup karşılık vermek isterdim. Ama benim gibilerin düşünce dünyasından en küçük bir şeyin bile orada yansıtılmasına TRT olanak verir mi? Bu olamayacağına göre sesimi buradan duyurmak istiyorum. Sorularla. Semra Özal'dan başlayarak. Semra Özal'a sorular. Açık oturumda Atatürk'ün erkek kadın ayrımı yapan milletlerin medeni millet olmadığını ifade ettiğini belirttiniz. Bunu benimsiyorsanız başta Kur'an'ı hukuk düzeniyle bu ayrımı yapan İslam'dan yana nasıl olabiliyorsunuz? İşte bir ayette anlatılan. Diyanet'in resmi çevirisiyle. Kadınların hakları örfe uygun olarak vazifelerine denktir. Erkeklerin onlardan bir üstün dereceleri vardır. Parantez içinde Bakara ayet 228. İşte bir başka ayetten. Parantez içinde çeviri yine Diyanet'in. Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkeklerin mallarından sarf etmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzerine hakimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah'ın korunmasını emrettiğini, kocasının bulunmadığı zamanda koruyanlardır. Terkişlik etmelerinden, parantez içinde baş kaldırmalarından, endişelendiğiniz kadınlara öğüt verin, yataklarınızı da yalnız bırakın, nihayet dövün. Parantez içinde Nisa ayet 34. Şimdi siz bir kadın hakları savunucusu kadın olarak kadının bu ayetlerdeki konumundan yana olabilir misiniz? Dilinizdeki Atatürk inkılapları eğer kadını bu konumunda süründüren ve süründüre gelmiş olan İslam şeriatına karşı değilse neye karşıydı? Söyler misiniz? Atatürk'ün laiklik dinsizlik değildir dediğini söylediniz. Bunu kanıtlayabilir misiniz? Atatürk İslam'dan Arap dini diye söz eder ve bu dinin Türk toplumuna bir şey kazandırmadığını, tersine çok şeyi yitirttiğini, toplumun ulusal bağlarını gevşettiğini, toplumu uyuşturduğunu belirtir. Dipnot. Profesör Doktor Afet İnan, Medeni Bilgiler, S-364 ve Ötekiler. Bunu biliyor muydunuz? Ve böyleyken modern Türkiye'yi Kur'an gerisinde gösteren bir mollayla nasıl uyuşabildiniz? Sizi Atatürk ilke ve inkılaplarının en başında geldiğini söylediğiniz laiklik eğer çok ilgilendiriyorsa, Türkiye Cumhuriyeti laiktir ama ben laik değilim, Müslümanım diyen ve TBMM'de laiklik için ant içmiş bir kişi olarak bunu söylemiş olan bir kocayla nasıl yaşayabiliyorsunuz? Öyle bir kocadan hiç değilse bundan sonra birlikte olmamak için boşanmanızı önerirsem saçma bir öneride mi bulunmuş olurum? Molla Yaşar Nuri Öztürk'e sorular. Kur'an'da kız çocuklarının diri diri gömülmesinden söz edildiğini, bunun en aşağılık bir şey olduğunu anlatıldığını ve bu tabirin Kur'an-ı Kerim'in tabiri olduğunu söyledin. Bu yalan olmadı mı? Kur'an'da gömülmüş (parantez içinde) kız, kadın olana hangi suçtan öldürüldüğü sorulduğu zaman anlamındaki iki ayetten (parantez içinde) Tekvir suresi ayet 6-7 başka bir ayet var mı? İslam öncesi Araplarda kız çocuklarının diri diri gömüldükleri İslam'ın bir yalanı değilse herhangi bir belge gösterilebilir mi? Böyle bir durum olsaydı Araplarda kadın çokluğu olabilir miydi? Dahası kız çocukları öldürülüyorduysa Araplar nasıl ürüyordu? Ötekileri soru. Molla Yaşar Nuri Öztürk'ün Kur'an'a dayanarak kadın haklarından söz ederken bir tek ayet bile göstermediği dikkatinizi çekmedi mi? Neden bir ayet göstermesini istemediniz? Bu açık oturumda Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerinden kişiler olarak İslam şeriatı mollaları gibi İslam'ı savunmanız ve Atatürk'ü de o konumda göstermeniz sizi hiç rahatsız etmedi mi? Eleştiri ve mektuplara cevaplar. Mektuplar. Bu köşeye gelen mektup oldukça çok. Bir sıraya konuyor ve karşılık vermeye çalışılıyor. Şimdi kimi eleştiri içeren, kimi de destekleyici nitelikte birkaç mektup ve cevabı sunulacak. İslam'a zarar verilemez. İsmail Nacar'ın mektubu. Nacar daha önce de bir mektup yazmıştı. 37. sayımızda olabildiğince yer ve karşılık verilmişti. Ne var ki sevgili okur bunu yeterli bulmamış. Saldırılarda içeren anlatımlarla üzüntüsünü belirtiyor. Her mektuba tümüyle yer vermeyi isterdik. Yazık ki buna olanak yok. Bir Müslüman olarak ipe sapa gelmez bu tip söz ve yazılardan İslam adına en ufak bir üzüntü ve rahatsızlık duymadığımı bilmenizi isterim. Çünkü bırakın Turan Dursun gibileri tarihte burnundan kıl aldırmayan nice kudret sahibi firavun ve krallar, dengeyi sağlayamamış nice ideolog ve düşünürler, İslam'a olmadıkça mı arttılar da, o yine de tüm asaletiyle kucağını bütün insanlığa açık tutarak hep tepesine yoluna devam etti, diyor Nacar. Cevap, gerçek ortada. Gerçeği yalnızca gerçeği gözler önüne sermeye çalışıyorum. Gerçeği ortaya serenler hiç olmadı mı şimdiye dek? Kuşkusuz oldu ama ayetleriyle nerede bulursanız orada öldürün diyen, parantez içinde bakınız Bakara suresi ayet 191, Nisa suresi ayet 89-91, Tevbe suresi ayet 5. İslam'ın tüyler ürpeten acımasızlığıyla yok edildiler. Örneğin İbnül Mukaffa, parantez içinde 8. yüzyıl. Kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden kuşkulanıyorsanız siz de onun benzeri bir sure meydana getirin diyen, parantez içinde Bakara suresi ayet 23, Kur'an'ın tanrısına karşılık verip nazire, parantez içinde benzer, yazdığı için bu ünlü düşünür ve edebiyatçı da aynı acımasızlıkla yakılarak yok edilenlerden. Bu köşede ne yazılıyorsa en sağlamlarından kaynaklara dayandırılıyor. Son derece ilgi görmesi de bundan. İslam'a olmadık çamur atılıyor suçlamasının gerçekte hiçbir ilintisi yoktur. Kur'an'ın tasdik ettiği Tevrat ve İncil tahrip edilmeden öncekileridir. Ankara İlahiyat Fakültesinden yazan Alparslan Aslan bunu ileri sürüyor mektubunda. Kur'an hiçbir zaman başka dinleri taklit etmek için değil, onları kaldırmak için gelmiştir. Çünkü artık bozulmuşlardı diyor. Dinlerin en çok ortak olduğu noktalardan birinin peygamberler olduğunu belirtiyor ve şunları yazıyor. Kur'an, İncil ve Tevrat'ı tahrif edilmemiş şekliyle mi tasdik ediyor, yoksa tahrif edilmiş haliyle mi tasdik ediyor? Cevap: tahrif yalnızca İslam'ın savıdır. Bir metni tahrif edilmiştir demek için o metnin aslını göstermek gerekir. Tevrat ve İncil'in tahrif edilmemiş biçimleri hiçbir yerde gösterilemez. Çünkü hiçbir zaman olmamıştır. Dünyanın neresindeki Tevrat ve İncil'e bakılırsa bakılsın, İslam'ın ileri sürdüğünden, savunduğu kimi iman ilkelerinden başka bir içerikle karşılanır. Muhammed'in zamanından da önce okunan, elden ele dolaşan ve saklanan metinleri el yazmaları vardır. Tahrif mümkün mü? Değil. Kaldı ki Müslüman yorumcu ve araştırıcıların ileri gelenlerinden birçoğu da metni değiştirme ve bozma anlamındaki bir tahrifin Tevrat ve İncil'de olamayacağını anlamış, itiraf etmişlerdir. Ferazi'yi de bunlardan sayabiliriz. Razi, ayetlerde söz konusu olan tahrifin yanlış yorum niteliğinde olduğunu, yani Tevrat ve İncil'in sözlerinin değiştirilmiş olmayacağını, olsa olsa sözlerinin yanlış yorumlanmış olabileceğini ve tahrif deyince bunun amaçlandığını çok açık biçimde yazıp savunuyor. Parantez içinde bakınız gösterilen yerler. Yani Tevrat ve İncil'de bir değiştirme olmamıştır. Tevrat ve İncil bir takım söylence ve öğütler derlenerek nasıl kaleme alınmışlarsa öyle sürüp gelmişlerdir. Bir kesimi de Kur'an'a yer yer değiştirilerek geçirilmiştir. Yani tahrif Kur'an'dakilerdedir. Bu ortaya çıkıyor. Yorumlarınızda biraz daha ölçülü olamaz mısınız? Salim Taşçı da mektubunda böyle diyor. Şunları yazıyor: manevi değerlere saldırma hakkını siz nereden buluyorsunuz? Yeryüzündeki insanların Allah kavramını beyinlerindeki şekillendirmeleri mutlaka değişiktir. Milyarlarca insana sorarsanız benzer bulamazsınız. Allah her şeyden münezzehtir. Cevap: saldırı değil, sergileme. Yazılarımı okuyanlar saldırının değil, kanıtlarına ve kaynaklarına dayalı bir sergilemenin olduğunu görürler. Ölçüsü ise gerçeklerdir. Sevgili okurum, hac farzasını yerine getirmiş bir kemalist olduğunu da yazıyor. Kemalistin kemali eğer Mustafa Kemal Atatürk ise, Atatürk'ün getirdiği laiklik ve devrimlerin hedefi anımsanmalı. Atatürk ilke ve devrimleri getirilip yerleştirilmeye girişildiğinde de manevi değerler adına gürültüler koparılmıştır, öyle değil mi? Evrendeki bu düzen rastlantı sonucu olamaz. Adem yalnız da sayfalardan oluşan çok uzun mektubunda bunu dile getirmeye çalışıyor. Mektubundakilerin büyük çoğunu Diyanet Yayınları'ndan bir kitapta aşağı yukarı aynen var. TV'deki inanç dünyası konuşmacıları, örneğin bir doktor Haluk Nurbaki de zaman zaman bu kitaptakileri hiç kaynak göstermeden, yani kendi konuşmasıymış gibi sunmakta. Bakın, şu gördüğün yuvarlak ay değil, dünya. Şu da güneş. Kim düzenlemiş onları? Aralarındaki yaklaşım mesafesi nasıl da uyumlu? Ya dünya güneşe 100 kilometre yakın bir mesafe olsaydı, herhalde ısı 150 derece 200 derece olmaz mıydı? Sevgili okur, evrendeki, dünyadaki, canlılardaki, özellikle insandaki şaşırası yapıya, düzene örnekler veriyor. Ve bunların bir rastlantıyla değil, bir güç eliyle, Tanrı'nın yaratmasıyla olması gerektiğini yazıyor. Ayrıca şöyle diyor: Kur'an her şeyin özünü oluşturmakta ve fikirler sunmaktadır. Bütün buna rağmen 6666 ayet, 6666 çekirdek. Her çekirdek binlerce çiçek, binlerce meyve, binlerce tohumdur. Hesabı varın siz yapın. Cevap: evrende her şey değişerek gelmiştir ve de değişmekte. Gök cisimlerinin evrendeki konumları hep bu görüldüğü gibi olmamıştır. Milyarlarca yıl içinde değişerek gelmiştir. Sürekli de değişmekte. Milyarlarca yıl önce öyle zamanlar olmuştu ki yıldızların, gezegenlerin kimi hiç yoktu, kimi de yeni oluşumlar içinde bulunuyordu. Ne dünya, ne ay, ne öteki gezegenler, ne güneş, ne de gezegenleriyle öteki güneşler. Yıldızlar böyleydi bir zamanlar. Zaman içinde biçimden biçime, konumdan konuma girerek bugünkü durumlarını aldılar. Örneğin 6 milyar yıl önce dünya var mıydı ve böyle miydi? Gezegenimizin doğumundan sonraki hiçbir canlının yaşayamadığı ortamı bir düşünün. Baştan başa ateş, tek hücreli canlının bile meydana gelmesi için 1,5 milyar yıl beklemek gerekmiştir. Sözü edilen o düzenleyici neredeydi o zamanlar? Bugünkü hayranlıkla bakılıp görülen ve yaratanına kanıt sayılan canlıların, özellikle insanın, olsa olsa ancak birkaç milyon yılın ürünü olduğu bilimsel araştırmalarla ortaya konuyor. Dünya ise yaklaşık 5 milyar yıllık. Kaldı ki evrene bakılırken kafalarda oluşan Tanrı'nın Kur'an'daki Tanrı'ya benzeyebileceği tartışmalı. İleri sürülen 6666 ayetin ise ele alınıp tartışılması bir başka konu. Yalnız hemen belirtmek gerekiyor: Eldeki Kur'an'da bulunan ayet sayısı 6666 değildir. Tanrı varsa neden adaletli değil? Urfa'dan yazan Ayın Güneş soruyor bu soruyu. Allah varsa ve adaletliyse neden dünyadaki her türlü eşitsizliğe seyirci kalıyor diyor mektubunda. Cevap: Akıl ve bilim gözlüğü, tire iman gözlüğü. Kur'an'ın Tanrısı her şeyi kendisinin yaptığını, yarattığını, dünyadaki rızıkları da kendisinin bölüştürdüğünü ama kimi insan zengin, kimini yoksun yaptığını açıkça bildiriyor. Geniş bilgi için Kur'an'daki Tanrı'nın insanları ayırma politikası ve Kur'an'ın Tanrısı'nın elindeki terazi başlıklı yazılar okunabilir. Kur'an'ın anlattıklarına akıl ve bilim gözüyle değil, iman gözlüğüyle bakıldığında inanılabilir ancak. Kur'an'ın Tanrısı akıllı mı? Halil Konut'un mektubunda bu soru tam böyle yer almıyor ama bu anlamda. Sevgili okur, oldukça çaplı bir inceleme ve araştırmada bulunmuş. Kimi gazete ve dergilerdeki yazıları taramış, akaid kitaplarına bakmış. İlgili Kur'an ayetlerini incelemiş. 22 Eylül 1989 günü Türkiye gazetesinde birbirlerine soralımda bir okuyucuya verilen cevapta bir kimse Allah şuurludur derse şuur yaratık olduğu, insanda olan bir sıfatı Allah'a verdiği için küfre düşer, parantez içinde kafir olur, imanı gider dendiğini aktarıyor. Akaid kitaplarında Allah'ta akıl ve şuur bulunduğu yazılmıyor diyor. Ve bir takım incelemelerden sonra ayrıca şu soruyu soruyor. Allah'ta akıl ve şuur olmadığına, parantez içinde akaid kitaplarının böyle dediğine göre Allah'ın kanun koyucu kabul edenlerde yani şeriatçılarda akıl ve şuur var mıdır? Akılsız ve şuursuz olan bu kişilerden size bir zarar gelmeyeceğini nasıl emin olabiliyorsunuz? Ve sizin için kaygılanan okurunuza nasıl oluyor da kaygılanmayın diyebiliyorsunuz? Cevap: Korkup çekinmek bir çözüm değildir. Kur'an'daki Tanrı'nın aklı konusunda buna ilişkin yazıyı, parantez içinde yayınlanacak olan İslam'ın Tanrısı'nın akıllı mı başlıklı yazıyı lütfen okuyun. Gerekli karşılığı bulacaksınız. Şeriatçı kesimin zararına gelince, daha güzel bir dünya için karanlığın üzerine yılmadan gidilmesi gerekir. Kitleleri aydınlatmaktan başka bir yol yok. Bunun içinde birçok şeyin yanında iki şey olmazsa olmaz niteliğinde gerekli. Bilgi, parantez içinde araştırmaya dayalı ve yüreklilik. Hani ne derler, korkunun kendisi korkulan şeyden kötüdür. İslam nedir ve kimler eliyle oluşturulmuştur? Din Bilgisi köşesinde yayınlanan ve daha önceleri kapak konusu yapılan yayınların çok önemli, yararlı ve gerekli olduğunu düşünüyorum diyerek mektubuna giren H. Atakan'ın sorularından ikisi böyle özetlenebilir. Bu yayınlar aydınlığa, medeniliğe, bilime, demokrasiye açılan önce hareketlerden biri. Bu konuda bir başlangıç sayılabilir. Çoktan zamanı gelmişti. 2000'e doğruya nasip oldu diyerek bize güç vermeyi de esirgemeyen sevgili okurumun öteki sorularıysa ayetlere, Muhammed'e, parantez içinde okuma yazma bilip bilmediğine, Kur'an'ın üslubunun mucize niteliğinde olup olmadığına, İslam'ın anlattığı İsa'ya ve Danike'nin Kur'an ve Muhammed konusunda bir çalışması olup olmadığına ilişkin. Cevap: Köşedeki yazıları izlerseniz sorularınıza karşılık bulabilirsiniz. Sorular burada hemen karşılık verilebilecek türden değil. Ayrı ayrı ele alıp yanıtlamak gerekir. Ancak şu bilinmeli ki bu köşede tümünün olabildiğince ve ayrı ayrı başlıklar altında karşılıkları yer alacaktır. Son soruya gelince, Danike'nin öyle bir çalışması olup olmadığını bilmiyorum. Kur'an'ın Tanrısı akıllı mı? Halil Konut'un mektubunda bu soru tam böyle yer almıyor ama bu anlamda. Sevgili okur, oldukça çaplı bir inceleme ve araştırmada bulunmuş. Kimi gazete ve dergilerdeki yazıları taramış. Akaid kitaplarına bakmış. İlgili Kur'an ayetlerini incelemiş. 22 Eylül 1989 günü Türkiye gazetesinde birbirine soralımda bir okuyucuya verilen cevapta bir kimse Allah şuurludur derse şuur yaratık olduğu insanda olan bir sıfatı Allah'a verdiği için küfre düşer, parantez içinde kafir olur, imanı gider dendiğini aktarıyor. Akaid kitaplarında Allah'ta akıl ve şuur bulunduğu yazılmıyor diyor ve bir takım incelemelerden sonra ayrıca şu soruyu soruyor. Allah'ta akıl ve şuur olmadığına, parantez içinde akaid kitaplarının böyle dediğine göre, Allah'ı kanun koyucu kabul edenlerde, yani şeriatçılarda akıl ve şuur var mıdır? Akılsız ve şuursuz olan bu kişilerden size bir zarar gelmeyeceğine nasıl emin olabiliyorsunuz? ve sizin için kaygılanan okurunuza nasıl oluyor da kaygılanmayın diyebiliyorsunuz? Cevap: korkup çekinmek bir çözüm değildir. Kur'an'daki Tanrı'nın akıl konusunda buna ilişkin yazıyı, parantez içinde yayınlanacak olan İslam'ın Tanrısı Akıllı mı başlıklı yazıyı lütfen okuyun. Gerekli karşılığı bulacaksınız. Şeriatçı kesimin zararına gelince, daha güzel bir dünya için karanlığın üzerine yılmadan gidilmesi gerekir. Kitleleri aydınlatmaktan başka bir yol yok. Bunun içinde birçok şeyin yanında iki şey olmazsa olmaz niteliğinde gerekli: bilgi, parantez içinde araştırmaya dayalı, ve yüreklilik. Hani ne derler? Korkunun kendisi korkulan şeyden kötüdür. 2000'e doğru 5 Kasım 1989 yıl 3 sayı 4. Ayrım sonu sayfa 198.